Ayrım 21. Çöküş. Jared Diamond. Sayfa 221. Norveç'te daha kuzeyde yaşayan birisi için kışın çiftlik hayvanlarını yiyecek bulmaları için dışarıda kendi başlarına bırakmak yerine onları içeri ahırlara alıp yem vermek çok önemlidir. Bundan dolayı kahraman Viking savaşçıları savaş meydanlarında savaşmak yerine yaz ve sonbahar aylarında zamanlarının çoğunu kışın hayvanlarının beslenmesi için saman kesmek, kurutmak ve harmanlamak gibi ev işleriyle harcamak zorunda kalıyorlardı. Bahçeciliğe elverişli, daha yumuşak bir iklimin olduğu yerlerde Vikingler soğuğa dayanıklı ekin, özellikle arpa yetiştiriyorlardı. Arpadan daha önemsiz diğer ekinler, daha dayanıksız oldukları için yulaf, çavdar, buğday ve pirinç, sebze olarak lahana, soğan, bezelye ve fasulye, keten kumaş yapımı için keten, bira yapımı için malt. Norveç'in daha kuzeyindeki çiftliklerde ekin canlı hayvancılığa göre önem kaybetmiştir. Et, özellikle de balık eti protein kaynağı olarak evcil çiftlik hayvanlarının beslenmesinde önemli bir gıda kaynağıdır. Ve Norveç'in Viking mezbelerinde bulunan hayvan kemiklerinin yarısından çoğunu bunlar oluşturur. Av hayvanları arasında fok ve diğer deniz hayvanları, ren geyiği, Kanada geyiği ve küçük kara canlıları, deniz kuşları, ördek ve diğer su kuşları bulunmaktadır. Demir. Viking kazı alanlarında arkeologlar tarafından bulunan demir teçhizat bize Vikinglerin demiri çeşitli amaçlar için kullandıklarını göstermektedir. Saban gibi ağır tarım makineleri, kürekler, balta ve orak, bıçak, makas, dikiş iğnesi gibi küçük ev aletleri, çivi, perçin ve diğer inşaat araç gereçleri, askeri aletler, özellikle de kılıç, mızrak, savaş baltası ve zırhlar. Maden atıkları ve demir işlenen yerlerdeki odun kömürü ocak kalıntıları bize Vikinglerin nasıl demir elde ettiklerine dair fikir vermektedir. Bu merkezi fabrikalarda endüstriyel ölçekte yapılan bir üretimden ziyade bireysel çiftliklerde küçük ölçekte yapılan bir üretimdi. Ham madde İskandinavya'da yaygın bulunan bataklık demiri adı verilen bir maddeydi. Yani suda çözülen demir oksitin bataklık ya da göl katmanlarındaki asitik şartlar veya bakteri nedeniyle çökmesiyle meydana geliyordu. Modern demir şirketleri %30-95% oranında demir oksit içeren maden cevheri kullanırken Vikingli demirciler %1 kadar az oranda demir oksit içeren düşük kalitede maden cevheriyle çalışıyorlardı. Demirce zengin bir katman bulunur bulunmaz demir cevheri kurutuluyor, yabancı maddelerden yani maden posasından ayırmak için bir ocakta erime derecesinde ısıtılıyor, çekiçle dövülüyor ve daha sonra istenilen şekil veriliyordu. Ağaç yakmak demirle çalışmak için gerekli ısıyı sağlamıyordu. Bunun yerine odun önce yeterli sıcaklıkla ateş oluşturan odun kömürü meydana getirmek için yakılmalıdır. Çeşitli ülkelerde yapılan ölçümler 453 gram kömür elde etmek için 1.8 kilo odun kullanıldığını göstermiştir. Bu gereklilik nedeniyle bataklık demirinin düşük demir içeriği de eklenince Viking demir çıkarma ve araç gereç üretimi, hatta demir araç gereçlerin onarımı bile ormanlık alanın az olduğu Viking Grönland tarihinde kısıtlayıcı bir faktör haline gelen anormal miktarlarda odun tüketimine sebep oluyordu. Viking liderleri. Vikinglerin İskandinavya'daki ana yurtlarından deniz aşırı ülkelere beraberlerinde götürdükleri sosyal sisteme gelince, bu akınlarda ele geçirdikleri kölelerden oluşan en düşük seviyeden özgür insanlara ve kabile reislere doğru hiyerarşik bir sistemdi. Viking yayılması sırasında İskandinavya'da büyük birleşik krallıklar kabile reislerinin idaresindeki küçük kabilelere karşı yeni yeni ortaya çıkıyordu. Ve deniz aşırı ülkelerde yerleşim kuran Vikingler bir süre sonra Norveç kralı ve daha sonra Danimarka kralıyla uğraşmak zorunda kalacaktı. Bununla birlikte deniz aşırı yerleşimciler ortaya çıkan Norveç krallarının nüfuzundan kaçmak için bulundukları ülkelere göç ettiler ve ne İzlanda ne de Grönland toplulukları kendi krallıklarını oluşturmadılar. Bunun yerine güç bir grup askeri aristokrat kabile reislerinin elinde kaldı. Bunların sahip oldukları tek şey kendi gemileri ve değerli, az bulunur ineklerle, daha az değerli koyun ve keçilerden oluşan bir miktar canlı hayvandı. Reislere bağlı kişiler ve destekçileri arasında köleler, özgür işçiler, kiracı çiftçiler ve bağımsız çiftçiler bulunuyordu. Reisler hem barış hem savaş yoluyla sürekli olarak birbirleriyle rekabet halindeydi. Barışçıl rekabet, reislerin birbirlerine hediyeler vererek ve ziyafetler düzenleyerek üstün gelme çabalarından oluşuyordu. Böylece bir yandan prestijleri artıyor, bir yandan da destekçilerini ödüllendiriyor ve dost kazanıyorlardı. Reisler zenginliklerini ticaret akınlar ve kendi çiftliklerindeki üretim yoluyla arttırıyorlardı. Ancak Vikingler aynı zamanda savaşçı bir toplumdu. Reisler ve adamları hem ana yurtta birbirleri arasında hem de deniz aşırı ülkelerde diğer insanlarla savaş halindeydiler. İnsanların kırılıp geçirildiği bu savaşlarda kaybedenler daha sonra şanslarını deniz aşırı ülkelerde arayıp bu işten en karlı çıkanlar oldular. Örneğin M.Ö. 980'lerde Kızıl Erik olarak bilinen İzlandalı mağlup edilip sürüldüğünde Grönland'ı keşfe çıktı ve bir grup destekçisiyle birlikte buralarda en iyi çiftlikleri kurdu. Viking toplumunda önemli kararlar bütün olarak mevcut toplumun ve gelecek jenerasyonun iyiliğiyle çatıştığı durumlarda dahi olsa prestijlerini arttırma kaygısı içinde olan reisler tarafından verilirdi. Paskalya Adası reisleri ve Maya kralları arasındaki çıkar çatışmalarını önceki bölümlerde gördük. 2. ve 5. bölümde. Bu çıkar çatışmaları Grönland İskandinav toplumunun gidişatında da ağır sonuçlara sebep olmuşlardı. 8. bölümde. Viking dini. Milattan sonra 800'lerde Vikingler deniz aşırı yayılmasına başladığında hala Germen dininin geleneksel ilahlarına tapınan putperest bir toplumdu. Viking akınlarına hedef olmuş Avrupalı toplumları en çok korkutan şey Vikinglerin Hristiyan olmamaları ve Hristiyan toplumunun tabularına riayet etmemeleriydi. Tam tersine kilise ve manastırlara saldırmaktan sadistçe bir zevk alıyorlardı. Örneğin milattan sonra 843 yılında büyük bir Viking donanması Fransa'daki Loire nehrine yağmaya gittiğinde akıncılar nehir ağzındaki Nantes katedralini ele geçirip piskopos ve tüm rahipleri öldürmekle işe başladı. Aslında Vikinglerin kiliseleri yağmalamaya yönelik sadist bir yaklaşımları yoktu. Laik ganimet kaynaklarına karşı bir ön yargıları da bulunmuyordu. Savunmasız kilise ve manastırlar onlar için kolay zenginlik kaynağı iken de Vikingler imkan bulduklarında zengin ticaret merkezlerine saldırılar düzenlemekten hoşlanırlardı. Deniz aşırı Hristiyan ülkelerde yerleştiklerinde Vikingler bu bölgelerin insanlarıyla evlenip yerel adetlere uyum sağlamaya razıydılar. Hristiyanlık da buna dahildi. Deniz aşırı yaşayan Vikinglerin Hristiyanlığa dönmeleri, ana yurtları İskandinavya'da Hristiyanlığın doğuşuna katkıda bulundu. Ana yurdu ziyaret eden Vikingler yeni din hakkında bilgi getiriyorlar, böylece İskandinavya'daki kabile reisleri ve krallar Hristiyanlığın onlara bazı politik avantajlar kazandıracağını düşünmeye başlıyorlardı. Bazı İskandinav reisler Hristiyanlığı gayri resmi olarak hatta kendi krallarından önce kabul etmişlerdir. Hristiyanlığın İskandinavya'ya yerleşmesindeki belirleyici olaylar M.Ö. 960 yıllarında kralları Harald Bluetooth adında Danimarka'nın, M.Ö. 995'lerde Norveç'in, sonraki yüzyılda ise İsveç'in resmi dönüşü olmuştur. Norveç Hristiyanlığa dönmeye başladığında deniz aşırı Viking kolonileri Orkney, Shetland, Faroe, İzlanda ve Grönland bunu takip etti. Bunun kısmen nedeni kolonilerin kendilerine ait az sayıda gemileri olmaları, ticaret için Norveç gemiciliğine bağlı olmaları ve Norveç'in Hristiyan olmasından sonra putperest kalmalarının imkansızlığını fark etmiş olmalarıdır. Örneğin Norveç kralı 1. Olaf Hristiyan olduktan sonra putperest İzlandalıların Norveç'te ticaret yapmasını yasakladı. Önde gelen putperest İzlandalıların akrabaları da dahil olmak üzere Norveç'e gelen İzlandalıları tutukladı ve İzlanda putperestlikten vazgeçmezse bu esirleri öldürmekle onları tehdit etti. Milattan sonra 999'da İzlanda Millet Meclisi'ndeki bir toplantıda İzlandalılar kaçınılmaz olanı kabul ettiler ve Hristiyan olduklarını duyurdular. Aynı yıl Grönland kolonisini kuran Kızılerik'in oğlu Leif Erikson'un Hristiyanlığı Grönland'a sunduğu söylenir. Milattan sonra 1000'den sonra İzlanda ve Grönland'da kurulan kiliseler günümüz modern kiliseleri gibi kendi toprakları ve binaları olan bağımsız kurumlar değildi. Daha ziyade toprak sahibi ileri gelen bir çiftçi, reis tarafından inşa edilen bu kiliseler onlara ait oluyor ve bu kişiler kilise tarafından yöre insanlarından toplanan ahşar vergisinin bir kısmını almaya hak sahibi oluyorlardı. Bu sanki reisin McDonald's'la acentelik anlaşması yapmasına benziyordu. Bu anlaşmaya göre söz konusu reis McDonald's tarafından bir bayi açmaya hak kazanıyor, kilise binasını inşa ediyor, McDonald's standartlarına göre hizmet sunuyor ve bir kısım geliri kendisine saklarken geri kalanını merkeze gönderiyordu ki bu durumda merkez Nidaros'taki yani modern Trondheim'daki başpiskoposluk aracılığı ile Roma'daki papalıktı. Katolik kilisesi doğal olarak kiliselerini çiftçi ve reis sahiplerden bağımsız kılmak için mücadele etti. 1297'de kilise nihayet İzlanda'daki kilise sahiplerinin kiliselerini piskoposluğa devretmeleri konusundaki mücadelesinde başarılı oldu. Benzer bir durumun Grönland'da olduğuna dair bir kayıt yoktur. Ancak 1261'de Grönland'ın en azından ismen Norveç yasasını kabul etmesi Grönland kilise sahipleri üzerinde bir baskı yarattı. 1341'de Bergen piskoposunun Ivar Bardarson isimli bir müfettişi Grönland'a gönderdiğini biliyoruz. Bardarson'un İsveç'e Grönland'daki tüm kiliselerin detaylı bir listesiyle dönmesi, piskoposluğun İzlanda'da yaptığı gibi Grönland'daki bayiliğin de kontrolü sıkılaştırmak istediğini göstermektedir. Hristiyanlığın kabulü Vikinglerin deniz aşırı kolonilerinde derin kültürel kırılmaya yol açmıştır. Hristiyanlığın o zamanki hakimiyetinden doğan ayrıcalık talebi putperest geleneklerin terk edilmesi anlamına geliyordu. Sanat ve mimari kıtasal modellere dayanan Hristiyan tarzına döndü. Deniz aşırı Vikingler çok daha fazla nüfuslu ana yurt İskandinavya'dakilerle eşit ölçüde çok daha az nüfuslu destekçiler için dev boyutta kilise ve katedraller inşa etti. Koloniler Hristiyanlığı yeterince ciddiye alıyor, Roma'ya ahşar vergisi ödüyorlardı. Elimizde Grönland piskoposunun 1282'de papaya haçlılar için ahşar vergisi, para yerine mors dişi ve kutup ayısı posta olarak gönderdiğine dair kayıtlar ve 1327'de Grönland'dan gelen 6 yıllık ahşar vergisinin alındığına dair papalıktan gönderilen resmi alındı makbuzu bulunmaktadır. Grönland'a atanan tüm piskoposların yerel bir Grönlandlı olmaması, ana yurt İskandinavya'dan olması sebebiyle kilise Avrupa'daki en son görüşlerin Grönland'a ulaşması açısından başlıca araç haline geldi. Kolonicilerin Hristiyanlığı benimsemesinin belki en önemli sonucu kendilerini nasıl gördükleriyle ilgili olmuştur. Bu sonuç bana İngiltere'nin Avustralya kolonilerinin kurulmasından çok sonra Avustralyalıların kendilerini bir Asya ve Pasifik insanı olarak değil, deniz aşırı İngiliz olarak görmelerini ve 1915'te İngilizler Gelibolu'da Türklere karşı savaşırken Avustralya'nın hiçbir milli menfaati olmamasına karşın İngilizler için ölmeye hazır olmalarını hatırlatır. Aynı şekilde Kuzey Atlantik adalarındaki Viking kolonicileri kendilerini Avrupalı Hristiyanlar olarak gördüler. Kilise mimarisi, defin gelenekleri ve ölçü birimlerinde ana yurttaki değişiklikleri adım adım takip ettiler. Birkaç bin Grönlandlının birbirleriyle işbirliği yapmalarını, zorluklara göğüs germelerini ve 400 yıl boyunca zor çevre şartları altında mevcudiyetlerini devam ettirmelerini sağlayan ortak bir kimliği paylaştılar. Göreceğimiz gibi bu aynı zamanda Eskimolardan yeni şeyler öğrenmelerini ve 400 yıldan daha fazla bir süre hayatta kalmalarını sağlayacak, yeni bir kimlik edinmelerini engelleyecek bir unsur haline gelmiştir. Orkneyler, Shetlandlar, Faroalar. Kuzey Atlantik adalarındaki 6 Viking kolonisi aynı atadan gelmiş toplumlar kurmada 6 paralel deneyim sunmaktadır. Bu bölümün başında bahsettiğim gibi bu 6 deneyim farklı sonuçlar getirmiştir. Orkney, Shetland ve Faroe kolonileri ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadan 1000 yıldan fazla süre var oldular. İzlanda kolonisi de varlığını sürdürdü. Ancak fakirlik ve ciddi politik zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldı. Grönland İskandinav kolonisi 450 yıl kadar sonra yok oldu ve Vinland kolonisi ilk 10 yıl içinde ortadan kalktı. Bu farklı sonuçlar şüphesiz koloniler arasındaki çevresel farklılıklardan kaynaklanmıştı. Farklı sonuçlara yol açan 4 ana çevresel faktör arasında şunlar olduğu söylenebilir. Norveç ile İngiltere arasında gemiyle okyanus mesafesi ya da seyahat süresi. Vikingli olmayan yerleşimcilerin gösterdiği direniş. Özellikle enlem ve yerel iklime bağlı olarak sahip olunan tarımsal olanaklar. Başta toprak erozyonu ve ormanların yok olması olmak üzere çevresel zafiyetler. 6 deneysel sonuç ve bu sonuçları açıklayabilecek 4 değişkenle 81 sonuca, 81 ada karşın sadece 9 açıklayıcı değişkenin olduğu Pasifik örneği araştırmamızı sürdüremeyiz. İstatistiki korelasyon analizinin başarılı olması için test edilecek değişkenlere karşın çok daha fazla bağımsız deneysel sonuca ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu kadar fazla adanın olduğu Pasifik'te tek başına istatistiki analiz bu bağımsız değişkenlerin nispi önemini belirlemek için yeterlidir. Kuzey Atlantik'te bu amacı gerçekleştirmek için yeterli farklı doğal deneyim bulunmamaktadır. Sadece bu bilginin sunulduğu bir istatistikçi Viking sorununun çözümsüz olduğunu ilan ederdi. Bu karşılaştırmalı metodu insanlık tarihindeki problemlere uygulamaya çalışan tarihçiler için sıkça karşılaşılan bir açmaz olacaktır. Kuşkusuz çok fazla potansiyel bağımsız değişken ve bu değişkenlerin istatistiksel olarak önemini ortaya koyacak çok az sayıda bağımsız sonuç bulunmaktadır. Ancak tarihçiler insan toplulukları hakkında sadece çevresel şartlar ve nihai sonuçlardan çok daha fazlasını bilmektedirler. Mevcut şartları sonuçlara bağlayan bir dizi adımla ilgili çok fazla miktarda bilgiye sahiptirler. Özellikle Viking araştırmacıları okyanus gemiciliğinin önemini kayıtlı gemi sayılarıyla ve gemilerin kayıtlı kargolarıyla test edebilirler. Vikingli istilacılarla yerel halk arasındaki savaşlarla ilgili tarihi kayıtlardan yerel direnişin etkilerini test edebilirler. Yetiştirilen bitki ve canlı hayvan kayıtlarından tarımsal uygunluğu test edebilirler. Ormanların yok olması ve toprak erozyonu ile ilgili tarihi işaretlerden polen miktarı ve fosilleşmiş bitki kalıntıları gibi ve ahşap ve diğer inşaat malzemelerinin ne olduğunun belirlenmesinden çevre şartları ile ilgili bilgi edinebilirler. Şimdi bu nedensel adımlar ve sonuçları çerçevesinde 6 Kuzey Atlantik kolonisinden 5'ini izolasyon ve fakirleşme sırasıyla kısaca inceleyelim. Orkney, Shetland, Faroe Adaları, İzlanda ve Vinland. Sonraki iki bölümde Viking Grönland'ın gidişatı ayrıntılı olarak incelenecektir. Orkneyler İngiltere'nin kuzey ucunda her iki dünya savaşında da İngiltere donanması için ana üs olarak hizmet görmüş Scapa Flow limanıyla çevrelenmiş bir takım adadır. İskoçya anakarasının en kuzey ucu olan John O. Groats'tan en yakındaki Orkney adası arasında 17.7 kilometre vardır. Ve Orkneylerden Norveç'e Viking gemileriyle 24 saatlik bir gemi yolculuğuyla varılıyordu. Bu Norveç Vikinglerinin Orkneyleri ele geçirmesini, Norveç ve İngiliz adalarında ihtiyaçları olan şeyleri ithal etmelerini ve kendi ihracat mallarını ucuza dışarı göndermelerini kolaylaştırmıştır. Orkneyler kıta adaları olarak adlandırılırlar ve gerçekte 14 bin yıl önce buz çağının sonunda buzul erimesiyle deniz seviyesi yükseldiğinde İngiliz ana kıtasından ayrılan kara parçasıdır. Bu kara köprüsünün üzerinden Kanada geyiği, İngiltere'de kızıl geyik olarak bilinir, su samuru ve yabani tavşan dahil olmak üzere birçok hayvan türü göç etmişler ve av olmuşlardır. Vikingli istilacılar hızla Pikt olarak bilinen yerli halka boyun eğdirmiştir. Windland dışında en güneydeki Viking Kuzey Atlantik kolonisi olarak ve Gulf Stream'de bulunmaları nedeniyle Orkneyler ılıman bir iklim yaşarlar. Verimli ağır topraklar buzulların etkisiyle yenilenmişti. Ciddi bir erozyon tehlikesi yoktu. Dolayısıyla Orkneyler ve Piktler Vikinglerin gelmesinden önce tarımla uğraşıyorlardı. Vikinglerin idaresinde çiftçiliği sürdürdüler. Bugün de çiftçilik oldukça verimlidir. Modern Orkney ihracat ürünleri arasında biftek, yumurta, domuz eti, peynir ve bazı tahıllar bulunmaktadır. Milattan sonra 800 yıllarında Orkneyleri fetheden Vikingler, adaları akınları için İngiliz ve İrlanda ana karalarının yakınında bir üs olarak kullandılar. Ve bir süre bağımsız bir Norveç krallığı olarak kalan zengin, güçlü bir toplum inşa ettiler. Orkney Vikinglerinin zenginliğinin bir göstergesi, milattan sonra 950'de gömülen 7.7 kiloluk gizli gümüş hazinedir. Bu diğer Kuzey Atlantik adalarında benzeri görülmeyen ve anakara İskandinavya'nın en büyük gümüş hazinesine eşdeğer bir zenginliktir. Diğer bir gösterge, İngiltere'nin muhteşem Durham Katedrali'nden esinlenerek 12. yüzyılda dikilen St. Magnus Katedrali'dir. Orkney'nin mülkiyeti M.Ö. 1472'de hanedanlık politikaları sonucunda herhangi bir fetih olmaksızın Norveç'ten İskoçya'ya geçti. İskoç kralı James evlendiği Danimarkalı prensesin beraberinde kendisine ödenmesi vaat edilen Drahoma'yı ödemeyen Danimarka'dan tazminat talep etti. İskoç yasalarına bağlı Orkney adası halkı 1700'lere kadar bir Norveç diyalekti konuşmaya devam ettiler. Bugün yerli Piktlerin ve İskandinav istilacıların Orkneyli torunları Kuzey Denizi petrolüyle zenginleşen varlıklı çiftçiler olarak kalmışlardır. Orkneylerle ilgili belirttiğim konuların bazıları bir diğer Kuzey Atlantik kolonisi olan Shetland adaları için de geçerlidir. Bu adalarda da Pikt çiftçileri yaşıyordu. Adalar 9. yüzyılda Vikingler tarafından ele geçirildi. 1472'de İskoçya'ya devredilen bu adalarda bir süre eski İskandinav dili konuşulmaya devam etti. Burada son zamanlarda Kuzey Denizi petrolünden kâr elde edilmekte. Farklılıklara gelince bu adalar biraz daha kuzeyde ve uzakta, Orkney'nin 80 kilometre, İskoçya'nın ise 209 kilometre kuzeyinde, daha rüzgarlı, daha fakir topraklara sahip ve tarımsal olarak daha az üretkendir. Orkney'lerde olduğu gibi Shetland adalarında da yün için koyun yetiştirmek ekonomik olarak ana dayanak olmuştur. Ancak daha sonra hayvan yetiştiriciliğini bırakmış ve ağırlığı balıkçılığa vermişlerdir. Orkney ve Shetland adalarından daha izole olan sıradaki ada Orkney adalarının 321 kilometre kuzeyinde ve Norveç'in 643 kilometre batısında olan Faroe adalarıdır. Bu Faroe adalarını yeni yerleşimciler ve ticaret malları taşıyan Viking gemilerinin kolaylıkla ulaşabildiği adalar haline getirirken daha önceki tarihlerde sefer yapan gemiler için uzak bir konumda bırakmıştır. Bundan dolayı Vikingler Faroe adalarını varlıklarıyla ilgili muğlak hikayeler anlatılan ancak arkeolojik delil bulunmayan az sayıda İrlandalı münzevi dışında kimsenin yaşamadığı boş bir ada olarak buldular. 21. ayrımın sonu. Sayfa 228.